Eylül.
Ayrım 32.
Artık ne bir iş, ne kitap, ne de piyano hevesi vardı. Havaların nispet edercesine parlak olduğu bu ikinci, üçüncü günü akşamlara kadar sıkıntıdan, öfkeden boğulurken aklına cenneti düşünür gibi ara sıra pazar başını getirdi. O zaman düşünmekten harap olarak yalnız odasından kaçıp hanımların yanına giderdi. Yalıda yapacak o kadar işi varken şimdi de işi kalmadığı için zorunlu boş oturmaktan, onlarla konuşmaktan başka bir şey mümkün değildi. Hacer daima orada cumbada bulunurdu. Hanımefendi ara sıra görünür, elindeki işle uğraşırdı. Hacer'le böyle yalnız kaldıkça birbirlerine zorunlu olarak bir takım sırlar verirlerdi. Onu pencereye o kadar dadanmış ve meraklı görüyordu ki, önce evde sıkıldığından eğlenmek için sokağa bakıyor demişse de, gittikçe artan bu merakının yalnız bir kişiye ait olması olasılığında karar kılmıştı. Fakat onun hemen her gece ne daima bir düşüncesi oluyordu. Bazen "aman kardeş bak şu ne güzel bir bey" dediği olurdu. Sonra bir başkasını gösterir, onu da aynı telaşla beklerdi. Suat hepsini birden nasıl olup da böyle beğendiğini anlamayarak şaşardı. Sonra beyler gelirler, Fatih'in gerekli gereksiz vallahi billahları, Süreyya'nın sessizliği arasında yemek yenir, sonra beyefendi ile Fatih tavlaya otururlar, Süreyya onların yanında dalgın, hanımefendi elindeki işiyle böyle bir iki saat geçer, sonunda tavla bir gürültü arasında şakırdayarak kapanır, herkes odasına çekilirdi. Beyefendi haklı haksız huysuzlanarak, öfkesini çıkarmak için her şeyi yaparak Fatih'i hırpaladıkça o haklı da olsa boyun büker, razı olurdu. O zaman Hacer Suat'ın kulağına eğilerek, "Allah aşkına bak, oyun oynarlarken nasıl bazen aptal gibi düşüncesiz kalıyor, nasıl eliyle burnunu kaşıyarak tutuyor" derdi. Babasına boyun büktükçe, "Onuru yok ki" diyordu. Sonra devam ederek bunun hep ona hoş görünmek için yapıldığını söylüyor, "Param gitmesin diye, ah bilsen kardeşim, hep para için. Babamla hoş geçinmek için ondan dayak yese yine sırıtacağına eminim" diyerek bir kere bir şey için onu teşvik ederken onun "ne sonra beni evden kovsun da sokakta mı kalayım" dediğini anlatarak yüzüne bakıyordu. Gerçekten beyefendinin böyle rastgele ateş püskürmelerine dayanmak için insanın böyle bir zorunluluğu olması gerekirdi. Bir akşam tavlada yenilerek hiç gereği yokken hanımefendiye dönüp hışımla, "Canım sen de elinden bırak şunu Allah aşkına" diye bir çıkışmıştı ki Suat haykırarak ona karşı çıkmamak için kendisini güç tutmuştu. Bazen odasında haykırdığı işitilirdi. Mesela sürahisinin boş bulduğu için karısına söylemedik söz bırakmaz, 30 yıllık hayatlarını bir yük olmak üzere lanetle katlanılmış yıllar gibi göstererek, "Öldüm, aranızda kurudum, Allah da sizi kurutsun" diye haykırır, sonra "Amma kabahat, hep bende, iyilikten kim anlamış, enselerinde boza pişirmeli ki iş görülsün, aksi herifin biri olaydım görürdünüz" dediği işitilirdi. Hanımefendi ona karşı sessiz, ezilmiş, susmasını rica ederse, "Niçin susacakmışım? Hem yap, hem öldür, hem sustur. Artık öldürüyorsunuz. Son günlerde beni hortlatıyorsunuz. Akşama kadar sizin için ter döküyorum. Bir suyumu vermiyorsunuz. Hem sizden mi korkacağım? Kendi evimde neden susayım? İstemeyen def olsun" diye bir sürü yakınma ve hakaret gelirdi. O zaman Fatin eğer evdeyse onun gözüne görünmemek için ufalmak ister gibi bir köşeye büzülür, hanımefendiyi haksız bularak, "İyi ya canım, o da bakıversin, evde hizmetçi yok değil ya, gönül kırmamak için aldırmıyor, ama ihtiyar adam bu, öfkelenir, hepimiz sayesinde yaşıyoruz" derdi. Böyle herkes hep kendi işini, kendi hesabını düşünerek doğruluk ediyordu. Ah, Suat bunlardan ne kadar iğreniyordu. Hatta Süreyya'nın nasıl olup da bu babanın oğlu olduğuna şaşıyordu. Sonra annesini gözünün önüne getirip ona çekmiş diyordu. Çünkü ona hayran oluyor, bu kadının bu büyük sabır ve dinginliğine o kadar bağlanıyordu ki, acılı zamanlarında gidip başını onun dizine koyarak ağlarsa şifa bulacağını sanıyordu. Üçüncü günü akşamüstü henüz gelmiş olan Süreyya ile hanım Hacer kendisi orta odada oturuyorlardı. Pencerenin önünde Hacer birden "Oo, Necip Bey geliyor" dedi. Süreyya dönüp sahi mi diye sordu. Köşede perdenin karanlığında Suat kıpkırmızı olduğunu hissetti. Kendisini güçsüz bırakan yürek çarpıntısıyla o yana baktı. İşte canım, yanında da bizim bey var. Suat şimdi o buraya gelince ne yapacağını şaşırarak, kendisi nasıl görecekse herkesin de öyle görüp fark edeceklerini, titremekten bir sözcük söyleyemeyeceğini sanarak bitiyordu. Bir an oldu ki kapı açılıp Fatih'in arkadan gelen birine yol verdiğini gördüler. Necip gülümseyerek girdi, arkasından Fatih. İşte bir kırlangıç daha, dönüş dönüş, artık akın var diyordu. Necip gülerek, kırlangıçlar galiba yazın dönerler dedi. Suat, Necip'in gözleri kendisini arayıp bir süre takılıp kaldığını ve bu anda bu gözlerde bir gölge ve tereddüt bulunduğunu gördü. Sonra hanımefendinin sitemlerine yanıt vermek için ona döndü. O nedenini söylerken Fatin hanıma hak vererek, "Ey, ne yapalım, insanlık bu," diyor. Sonra herkese bakarak, "İnsan işte içinden geldiği gibi hareket eder. Bu insan yaratılışının gereğidir. Değil mi Süreyyacığım?" diye ona bakıyordu. Sonra birden "Artık bu yeter," der gibi bir hareketle sözün akışını değiştirdi. "Lakin bir lüfer buldum ki bayılacaksınız," diye herkesi susturdu. Eliyle göstererek, anlatarak, "Bu kadar, tam bu kadar vallahi, birden öyle imrendim, ama ne balık, bir görseniz," diye bitiremiyordu. Sonunda yaptığı fedakarlığın değerini iyice hissettirerek, "Aldım," dedi ve bir şeyi gizli tutuyormuş gibi parmağını ağzına götürdü. "Ama parasını sormayınız, korkarsınız. 15'ten aşağı vermedi. Aksi gibi hainlerin tanesi de 300 dirhem geliyor." Suat karanlıkta, Necip pencerenin önünde aydınlıktaydı. Fatin söylerken hepsi ona bakıyordu. O zaman Suat bir iki kere Necip'in kendisine özlemle baktığını fark etti. Bir an oldu ki kendisi de baktı. Bu iki varlık karşı karşıya gelince oradakilerin hepsinden çok birbirine yakın olan ruhlarının çırpınmalarını hisseder gibi oldular. Suat bu haftadan beri onu o kadar seviyordu ki kendisine uzak yerlerden saldıran bir ateş seli gibi kalkıp ona geldiği için teşekkür etmek, "Seninim, beni götür," demek coşkusuna kapılıyor, ona o kadar derin bir şükran ve bağlılık hissediyordu. Fakat Hacer'in bir sözü onu dondurdu. O şimdi Necip'e sitem ediyordu. "Maşallah efendim, artık bilmem nasıl gelinebildi," diye başıyla "seni seni" yapıyordu. Sonra ince dudaklarını sivriltti. "Artık tabii bundan sonra sık sık teşrif edersiniz," dedi ve Süreyya'yı gösterir gibi yaparak, "Bunlar buradalar, değil mi? Sık sık gelirsiniz artık, değil mi?" diyor. Böyle başlayan bakış sözün sonunda Suat'a takılarak şeytanca bir gülümsemeyle parlıyordu. Öteden beriden konuşulmakta devam olunuyordu. Necip hem ara sıra söze karışıyor, dinliyor, hem ara sıra kaçak bakışlarla Suat'a bakarak ondan bir gülümseme, okşayan bir bakış, bir sevgi belirtisi bekliyordu. Pek şen görünüyordu. Onlardan özürler diliyor, Fatin'le eğleniyordu. Balık konusunu kurcaladıkça öbürü parmaklarını birleştirip ağzına götürerek, "Ama ne balık, vallahi billahi görseniz şaşarsınız," diyordu. O zaman Necip, "Pek az çıkıyormuş," deyince Fatin, "Dedim ya, 15'ten aşağı vermedi, hem de tanesi," diye yeniden anlatıyordu. Fakat Necip gittikçe neşesinin yalan ve yapma olduğunu görüyor, bir siyah kedere boğulmaya başlıyordu. O kadar umut ve hevesle geldiği Suat'ı durgun, donuk gördükçe şaşırıyor, üzülerek, "Ne oldu acaba?" diyordu. Halbuki Suat, Necip'in ikide bir de kendisine çevrilen bakışlarından sıkıldığı, herkes biliyor da bir anlam vereceklermiş, şimdi Hacer bakıp görerek anlayacakmış gibi korktuğu için, bakmasa, bari bakmasa diye ona kaygısını anlatmak istediği için öyle duruyordu. Necip, "Bir haftadır kendisini görmedim. Kendisinden ayrı nasıl yaşadığımı anlamıyor. Demek kendisi çabuk unuttu. Benden okşamayı, gülümsemeyi esirgiyor. Acaba dargın mı?" diye yazıklanıyordu. Bir haftadır ne olduğunu bilmediği için sonsuz bir üzüntü ve azap ruhunu ele geçiriyordu. Yalnız kadınların yapabileceği bir anlamsız hareketle, bir basit gülümsemeyle mutlu edişleri umduğu halde kendisinden kaçan bu bakış onu bitirdi. Öyle oldu ki bütün yemekte bekleyerek, özleyerek gevezelendi. Her an yeniden ortaya çıkan umutları izleyen ve neşesini alt üst eden sıkıntılarını göstermemek için zorla gevezelik ediyordu. Onlara Beyoğlu'nu anlattı, söylendi, tuhaf şeyler buldu, güldürdü ve hala onun bir bakışına ulaşamayınca geleli 2 saattir onun hala renksiz, anlamsız durduğunu görünce ruhunda bir gücenmenin, pek çabuk öfkeye dönüşen bir gücenmenin köklendiğini hissederek sessiz ve karanlık kaldı. Daha kahve eldeyken beyefendi işaret edince Fatin tavlayı çatırdayarak ortaya açtı. Onlar orada bir takım oluşturdular ve yemekten kalkınca karanlık bir köşeye kaçmış olan Suat, tavla için mumlar gelinceye yeniden ışık içinde kaldı. O gölgede doya doya Necip'e bakarak onu hüzünlendirdiği, hüzünlü gördüğü için kendisi öyle durmak zorunda bırakan şeylere kızarak üzülürken yeniden herkesin bakışlarının üzerine yöneldiğini görünce canı sıkıldı. Necip ise geldiğine pişman, hayatına pişman, karar veremeyerek kalıyordu. O hanımefendinin yanındaydı. Ara sıra alçak sesle konuşuyorlardı. Sonra hep susuluyor, yalnız tavlacıların sesleri devam ediyordu. Sonra birden susan Necip'e gülerek, "Siz de gülmüyorsunuz, bu gece ne kadar neşesizsiniz canım," dedi. Necip, "Niçin?" diye sordu. "Bilmem, baksanıza." Ve Hacer fıkırdayarak Suat'a döndü. "Değil mi Suat?" Suat belirsiz bir işaret yaptı. O zaman Hacer ona da saldırdı. "Zaten sen de bir köşeye büzülmüşsün, bilmem neyiniz var." Necip sıkılarak Suat'ın çok renksiz bir gözle baktığına dikkat ederek bozuk bir gülümsemeyle sindirim zamanı diyecek kadar güç bulabildi. Sonra hanımefendiye kız kardeşinden söz ederek kurtuluş çaresi aradı. Onlar yavaş sesle böyle konuşurlarken Hacer sözlerine kulak veriyordu. Birden tavlanın çevresinde bir fırtına patladı. "Yok ama, olmaz ama," diye Fatin terli burnu, yorgun gözleriyle yemin ediyor, efendi elinde zarları sallayarak kahkahalarla gülüyordu. Zarlar, pullar, Mars sözcüklerinin yinelenmesi arasında fırtına yeniden dindi. Yeniden zar ve pul sesleri uzadı. Şimdi Hacer'in canı yine sıkıldı. Bu sefer Suat'a döndü. "Haydi biz de bezik oynayalım, üçümüz, olmaz mı?" dedi. Necip yüreği çarparak onunla bezik oynama mutluluğuna bir an önce ermek istedi. Fakat Suat rahatsızlıktan yakındı, başından rahatsızdı. "Ha, onun için mi susuyorsunuz? Ben de sandım ki siz yalıda da böyle idinizse." Süreyya başını kaldırıp bu tarafa baktı. Suat'ın yüreği onun bakmasıyla bir şey çıkacakmış gibi hopladı. Büyük bir yorgunluk hissetti. Onlar konuşmaya başladılar. Süreyya yanlarına gelmiş yalıyı anlatıyor. O abarttıkça Hacer ikide bir de Necip'le Suat'a bakarak gözlerinde bir parıltıyla dinliyordu. Necip, "Evet, şimdi yeniden tüneme sırası geldi. Ah, yaz bir daha gelse," dedi. Bu son cümleye bütün yoksunluğunun acılığını koymak, onu Suat'a anlatmak istiyordu. Hacer gülümseyerek, "O niçin o? Kış kötü mü? Bir zamanlar o kadar severdiniz. Asıl kış gelince sevinirdiniz," diye susuyordu. Sonra aklına bir şey gelmiş gibi, "Ha kuzum, o sizin eldivenin hanımı ne oldu?" dedi. Suat ölüyorum sandı. Necip heyecanını kahkahayla geçirmek isteyerek, "Yani madamı demek istiyorsunuz," diye kapatmak istedi. Fakat Süreyya merak ettiği için kapayamadı. O soruyor, Hacer yanıt vermeyerek Necip'e hitap ediyordu. "Hanımı, madamı, onu soruyorum," diyordu. Necip artık yalnızca ciddi, "Öldü," dedi. "Ey, eldiven ne oldu, hala saklıyor musunuz?" Necip, "Onu da gömdük," diye yanıtladı. Sonra hanımefendinin gülerek yavaşça söylediği bir söze yanıt vermek içinmiş gibi döndü. Hala Süreyya'nın sorduğunu ve Hacer'in anlattığını işiterek Suat'ın ne kadar acı duyup ne kadar canı sıkılacağını da düşünerek hem sıkılıyor hem korkuyordu. Fakat hanımefendinin kendisinin hafifçe geçireceği bir sözünü Hacer kapıp "Evlenmek mi? Necip Bey mi?" dediğini ve ilan ettiğini işitince bütün bütün bozuldu. "Eğleniyor musunuz? Ben daha çocuğum," diye şakaya boğmak istedi. Süreyya ciddi ciddi tartışmaya, evlenmekte bir neden bulamayacağını anlatmaya başladı. Necip bunda belirsiz bir maksat sezdiği için bir yanıt vermedi. Fakat ah, niçin Suad'ın gözleri ondan insafsız, zalim, kayıtsız bir ısrarla kaçıyordu? Niçin öyle susuyor? Söz söylerse bile iki anlamsız sözcükle bitiriyor, gülerse bile herkese gülüyordu. Ne olmuştu?
Ayrım sonu.